Ayrım 9.
Sayfa 103. Yaklaştığını görebiliyordu. Jill, yanıtımdan hoşlanmayacaksın ama yine de veriyorum. Sana ne yapacağını söyleyemem. Bu senin için, senin kararın, benim değil. Bu grupta olmanın nedenlerinden biri kendi yargılarına güvenmeyi öğrenmektir. Bir diğer neden, Rose ve evliliğinle ilgili her şeyi senden öğrenmem. Ve bana ön yargısız bilgi vermek elinde değil. Yapabileceğim şey hayatındaki bu açmaza nasıl katkıda bulunduğuna odaklanmana yardım etmek olabilir. Rose'u anlayıp değiştiremeyiz. Burada önemli olan sensin, duyguların, davranışın, çünkü değiştirebileceğin şey budur. Grup sessiz kaldı, Julius haklıydı. Jill bu yanıttan hoşlanmamıştı, diğer üyeler de öyle. Rebecca iki saç tokası çıkarıp uzun siyah saçlarını geriye attı. Tokaları taktıktan sonra Philip'e döndü. Burada yenisin ve bizim bildiğimiz hikayeyi bilmiyorsun. Ama bazen yeni doğan bebeklerin ağzından... Philip sessizdi. Rebecca'yı duyup duymadığı bile belli değildi. Evet, bu işi kabul edecek misin Philip, dedi Tony. Kendisine göre olağan dışı derecede yumuşak bir tonla. Tony yanaklarında derin akne izleri olan esmer, zayıf, siyah San Francisco Giants tişörtü ve dar kotuyla sergilediği zarif atletik vücutlu bir adamdı. Gözlem ve tavsiyem var, dedi Philip. Ellerini kavuşturup başını geriye atarak tavana odaklanarak. Nietzsche bir keresinde bir inek ile insan arasındaki en büyük farkın ineğin nasıl var olacağını, geleceğin korkularını ve geçmişin yükünü taşımadan içinde bulunduğu mutlu anda herhangi bir kaygı yani korku duymaksızın nasıl yaşayacağını bilmesi olduğunu yazmıştır. Ama biz tarihsiz insanlar geçmiş ve geleceğin o kadar etkisi altındayızdır ki şu anda kısaca geziniriz. Çocukluğumuzun altın günlerini neden hep özlemle anarız biliyor musunuz? Nietzsche bunun nedenini o günlerin kaygısız günler, en küçük bir kaygının olmadığı günler, ağır acı veren anılarla geçmişin çöpleriyle yere çökmeden önceki günler olmasına bağlar. Marjinal bir noktayı daha belirteyim. Nietzsche'den alıntı yaptım ama bu düşüncesi orijinal değil. Burada da başka çoğu yerde olduğu gibi Schopenhauer'un çalışmalarını yağmalamış. Durakladı. Grupta uzun bir sessizlik oldu. Julius sandalyesinde kıvranırken, ah kahretsin, bu adamı buraya getirmek için aklımı kaçırmış olmalıyım diye düşünüyordu. Bu bir hastanın bir gruba girdiği en kahrolası, en garip yol. Bonnie sessizliği böldü. Bakışlarını doğruca Philip'e dikip, bu büyüleyici Philip, dedi. Çocukluğumu özleyip duruyorum ama nedenini hiç böyle düşünmemiştim. Yani çocukluk, özgürlük ve altın yıllar, çünkü geçmişin ağırlığıyla ezilmemiş. Teşekkürler, bunu hatırlayacağım. Ben de, çok ilginç şeyler söyledin, dedi Jill. Ama bana bir tavsiyen olacağını söylemiştin. Evet, işte tavsiyem. Philip düz bir sesle yumuşak bir şekilde konuşurken hala göz teması kurmuyordu. Karın geçmiş yüküyle çok fazla dolu olduğu için bugün de yaşayamayan kadınlardan biri. Batan bir gemi o. Dibe iniyor. Benim tavsiyem gemiden atlayıp yüzmeye başlaman. Dibe daldığında geride güçlü bir dümen suyu bırakacak. Bu yüzden olabildiğince hızlı bir şekilde uzaklaşmanı tavsiye ediyorum. Sessizlik oldu. Grup sersemlemişti. Hey, kimse seni insaflı davrandığın için suçlamayacak, dedi Jill. Ben bir soru sordum, sen de yanıt verdin. Teşekkür ederim. Hem de çok. Gruba hoş geldin. Başka yorumun varsa dinlemek isterim. Şey, dedi Philip tavana bakarak, o zaman bir ilave yapmama izin ver. Kierkegaard çifte umutsuzluk yaşayan bazı insanları anlatır. Şöyle ki, umutsuzdurlar ama umutsuz olduklarını fark edemeyecek kadar kendilerini aldatırlar. Demek istediğim şu, acılarının çoğu arzularımla hareket etmemin sonucu ortaya çıkar ve sonra bir anlık tatminle mutlu olurum. Kısa süre sonra bu tatmin can sıkıntısına dönüşür. Derken bir arzu daha çıkar ortaya. Schopenhauer bunun evrensel insan durumu olduğunu düşünmüş. İstemek, anlık tatmin, can sıkıntısı, daha fazla şey istemek. Sana geri dönersek bu sonsuz arzu döngüsünü kendi içinde keşfedip etmediğini sormak istiyorum. Belki karının istekleriyle o kadar meşgulsün ki kendi arzularını fark bile etmiyorsundur. Buradaki diğer insanlar bugün seni bu yüzden alkışlamıyor mu? Bunun nedeni sonunda kendini onun istekleriyle tarif etmeyi reddetmen değil mi? Başka bir deyişle, karının istekleriyle meşgul oluşun yüzünden kendinle ilgili çalışmalarının gecikip gecikmediğini ya da yoldan çıkıp çıkmadığını soruyorum. Jill açık ağızla, bakışları Philip'in üzerine odaklanmış bir şekilde dinliyordu. Bu çok derin bir konu. Söylediklerinde derin ve önemli bir şey olduğunu biliyorum. Şu çifte umutsuzluk konusunda ama hepsini anlayamıyorum. Şimdi bütün gözler Philip'in üzerindeydi. Ama o tavana bakmaya devam ediyordu. Philip dedi Rebecca, tokalarını takmayı bitirerek. Jill'in kişisel çalışmasının kendisini karısından kurtarmadan başlayamayacağını söylemiyor musun? Ya da dedi Tony, karısıyla ilişkisinin aslında kendisinin ne kadar berbat durumda olduğunu görmesine engellediğini. Hey, bunun kendim ve işimle ilişkim konusunda doğru olduğunu biliyorum. Geçen hafta boyunca düşündüm de marangoz olmaktan, işçi sınıfından, düşük gelirli biri olmaktan ve küçümsenmekten utanmakla o kadar meşguldüm ki uğraşmam gereken gerçek pisliği düşünme fırsatı bulamıyorum. Julius şaşkınlıkla Philip'in her sözüne susamış diğerlerinin nasıl söze karıştıklarını seyrediyordu. Rekabetçi dürtülerinin arttığını hissetti ama grubun amacına hizmet edildiğini düşünerek bunları yatıştırdı. ''Sakin ol Julius'' dedi kendi kendine. ''Grubun sana ihtiyacı var. Seni Philip için terk etmeyecekler. Burada olan şey harika. Yeni üyeyi özümsüyorlar ve gelecek çalışma için gündem belirliyorlar.'' Bugün grupta teşhisi üzerinde konuşmaya karar vermişti. Bir bakıma buna mecburdu çünkü Philip'e melanom olduğunu söylemişti ve onunla özel bir ilişkisi olduğu izlenimini yaratmamak için bu bilgiyi bütün grupla paylaşması gerekiyordu. Ama onun yerine başkası geçmişti. Önce Philip'in acil durumu vardı. Sonra da grubun hep birlikte Philip'e karşı duyduğu hayranlık söz konusu olmuştu. Saate baktı. 8 dakikaları kalmıştı. Bu bilgiyi onların üzerine yükleyemeyeceği kadar az zamanı vardı. Gelecek seansa kesinlikle kötü haberle başlama kararı aldı. Sessiz kalıp süresinin dolmasını bekledi. Krallar taçlarını ve asalarını geride bıraktılar. Kahramanlar da silahlarını. Ama aralarındaki görkemlilikleri dışlarına taşan, bunu dışındaki şeylerden almayan büyük insanlar büyüklüklerini yanlarında götürürler. Arthur Schopenhauer, 16 yaşında, Westminster Sarayı'nda. 12. 1799. Arthur, seçim ve diğer dünyevi korkuları öğreniyor. Arthur 9 yaşındayken Le Havre'dan geri döndüğünde babası onu temel amacı geleceğin tüccarlarını yetiştirmek olan özel bir okula gönderdi. Orada zamanın iyi tüccarların bilmesi gereken şeyleri öğrendi. Farklı para birimlerinde hesaplama yapmayı, bütün önemli Avrupa dillerinde iş mektupları yazmayı, nakliye rotalarını, ticaret merkezlerini, toprak mahsullerini ve diğer büyüleyici konuları. Ama Arthur büyülenmemişti. Bu tür bilgilerle ilgilenmiyor, okulda kimseyle yakın arkadaşlık kurmuyor ve babasının geleceğiyle ilgili planlarından önde gelen yerel bir iş adamının yanında 7 yıl staj, her gün biraz daha korkuyordu. Arthur ne istiyordu? Kesinlikle bir tüccarın hayatını değil, bu fikirden tiksiniyordu. O bir alimin hayatını istiyordu. Sınıf arkadaşlarını çoğu da uzun çıraklık fikrinden hoşlanmıyordu ama Arthur'un itirazları çok daha derinlere uzanıyordu. Anne babasının şiddetli çıkışmalarına rağmen annesinden gelen bir mektup bütün o yazarları bir süre için bir kenara bırak. 15'indesin ve şimdiden en iyi Alman, Fransız ve kısmen de İngiliz yazarları okudun diyordu. Bütün boş zamanını edebiyat ve felsefe okuyarak geçiriyordu. Oğlunun ilgi alanları Arthur'un babası Heinrich için büyük işkence kaynağıydı. Arthur'un okulunun müdürü ona oğlunun büyük bir felsefe tutkusu olduğunu ve bir alimin hayatının ona çok uygun olduğunu söylüyordu. Hatta Arthur'un kendisini üniversiteye hazırlayacak bir liseye transfer olma fikrini destekliyordu. Heinrich yüreğinde okul müdürünün tavsiyesinin doğruluğunu hissetmiş olabilirdi. Oğlunun geniş kapsamlı Schopenhauer kütüphanesindeki bütün felsefe, tarih ve edebiyat çalışmalarını doymak bilmez şekilde okuduğu ve anladığı açıkça görülüyordu. Heinrich ne yapmalıydı? Firmasının geleceği ve Schopenhauer soyunu sürdüreceğine dair bütün atalarına karşı olan yükümlülüğünün yanı sıra varisi de tehlikedeydi. Üstelik bir erkek Schopenhauer'un bir alimin sınırlı geliriyle geçinmek zorunda kalması olasılığı ürpermesine neden oluyordu. Henry önce kilisesi aracılığıyla oğluna bir ömür boyu sürecek bir gelir bağlatmayı düşündü ama bunun maliyeti çok büyüktü. İşler kötüydü ve Heinrich'in aynı zamanda karısının ve kızının mali geleceğini garanti alma yükümlülüğü de vardı. Sonra yavaş yavaş bir çözüm, biraz şeytani bir çözüm zihninde oluşmaya başladı. Uzunca bir süredir Joanna'nın uzun bir Avrupa isteğine karşı direniyordu. Bunlar zor günlerdi. Uluslararası politik iklim o kadar dengesizdi ki lonca şehirlerinin güvenliği tehdit altındaydı ve sürekli bütün dikkatini işine vermesi gerekiyordu. Fakat yorgunluğu ve işinin sorumluluklarını dağıtma isteği yüzünden Joanna'nın isteğine karşı direnci azalıyordu. Yavaş yavaş zihninde iki amaca da hizmet edecek bir plan oluşmaya başladı. Karısı memnun olacaktı ve Arthur'un geleceğiyle ilgili ikilemi çözülmüş olacaktı. Kararı 15 yaşındaki oğluna bir seçenek sunmaktı. "Sen seçmelisin," dedi. Ya en azından bir yıl sürecek Avrupa'nın tamamını kapsayan bir turda anne babana eşlik et ya da bir alim olarak kariyerini sürdür. Ya yolculuktan döndüğün gün staja başlayacağına söz vereceksin ya da bu yolculuktan vazgeçip Hamburg'da kalacak ve hemen seni akademik hayata hazırlayacak klasik öğretim programlı bir okula transfer olacaksın. 15 yaşında hayatını böyle değiştirecek bir kararla karşı karşıya kalan çocuğu düşünün. Belki her zaman bilgiçlik taslayan Heinrich varoluşçu bir talimat veriyordu. Belki oğluna alternatiflerin olmadığını, her evet için bir hayır olması gerektiğini öğretiyordu. Gerçekten de yıllar sonra Arthur, her şey olmaya kalkan insan hiçbir şey olamaz diyecekti. Yoksa Heinrich oğlunun vazgeçmenin tadını önceden almasını mı sağlamaya çalışıyordu? Çünkü eğer Arthur yolculuğun vereceği zevkten vazgeçemezse, dünyevi zevklerden vazgeçip bir alimin beş parasız hayatını yaşamayı nasıl bekleyebilirdi? Belki Heinrich için çok fazla merhametli davranıyoruz. Büyük olasılıkla teklifi samimiyetsizdi. Çünkü Arthur'un bu yolculuktan vazgeçemeyeceğini biliyordu. 1803 yılında 15 yaşında olan hiçbir çocuk bunu yapamazdı. O zaman böyle bir yolculuk çok az ayrıcalıklı insana bahşedilen, hayatta bir kez yaşanan paha biçilmez bir olaydı. Fotoğrafçılığın olmadığı günlerde yabancı yerler yalnızca kara kalem çizimler, yağlı boya tablolar ve basılı seyahat günlüklerinde görülüyordu. Bu arada bu Joanna Schopenhauer'un daha sonra zekice kullanacağı bir türdü. Arthur kendini ruhunu satıyormuş gibi hissediyor muydu? Kararıyla işkence çekiyor muydu? Bu konularda tarih sessiz kalıyor. Yalnızca 1803'te 15 yaşındayken babası, annesi ve bir uşaklarıyla bütün Batı Avrupa'da ve İngiltere'ye doğru 15 ay sürecek bir yolculuğa çıktığını biliyoruz. 6 yaşındaki kız kardeşi Adele'i bir akrabalarının yanına yerleştirmişlerdi. Arthur izlenimlerinin çoğunu seyahat günlüğüne, anne babasının istediği gibi gittikleri ülkenin diliyle kaydetmişti. Dil yeteneği dahiceydi. 15 yaşındaki Arthur Almanca, Fransızca ve İngilizceyi çok akıcı kullanıyordu ve İtalyanca ve İspanyolcası da işe yarardı. Nihayetinde bir düzine modern ve antik dilde ustalaşacaktı. Kütüphanesine giden ziyaretçilerin fark ettiği gibi kitapların kenarlarına her kitabın kendi dilinde not alma alışkanlığı vardı. Arthur'un seyahat günlükleri birikerek onun ısrarcı karakter yapısını oluşturan ilgilerin ve özelliklerin gizli bir temsilcisiydi. Günlüklerinin etkileyici altta yatan anlamı insanlığın korkularıyla nasıl büyülendiğiydi. Arthur, Vespalya'daki açlıktan ölen dilenciler, yaklaşan savaştan panik halde kaçan kitleler, Napolyoncu harekatlar planlanıyordu. Londra'daki hırsızlar, yan kesiciler ve sarhoş kalabalıklar, Potier'deki çapulcu çeteler, Paris'teki halka açık giyotin, Toulon'da bir daha asla denize çıkamayacak kadar hurda gemi bölmelerinde ömür boyu kalmak üzere birbirlerine zincirlenerek bir hayvanat bahçesindeki hayvanlar gibi sergilenen 6000 kürek mahkumu gibi dikkat çekici konuları çok ayrıntılı bir şekilde tasvir ediyordu. Bir zamanlar demir maskeli adamın evi olan Marsilya'daki kaleyi ve şehrin karantinaya alınmış kesimlerinden gelen mektupların dağıtılmadan önce sıcak sirke kazanlarına batırıldığı kara ölüm müzesini anlatıyordu. Bellion'da Fransız devrimi sırasında babalarının ve kardeşlerinin öldürüldüğü yerlerde kayıtsızca dolaşan insanlarla ilgili yorumlarını not ediyordu. Wimbledon'da bir zamanlar Lord Nelson'ın öğrenci olduğu bir yatılı okulda İngilizcesini mükemmelleştirdi ve halka açık idamları ve denizcilerin kırbaç cezalarına katıldı. Hastaneleri ve tımarhaneleri ziyaret etti ve Londra'nın kaynayan gecekondu mahallelerinde tek başına dolaştı. Bu da genç bir adamken sıradan insanların kendisinden gizlendiği babasının sarayında yaşıyordu. Ancak babasının sarayından ilk kez çıktığında hayatın dehşet verici üç temel unsuruyla karşılaştı. Hasta bir insan, bir ayağı çukurda bir yaşlı ve bir ceset. Varoluşun trajik ve korkunç doğasının keşfi, Buda'nın dünyadan el çekmesine ve evrensel acıdan kurtuluşu aramasına yol açtı. Arthur Schopenhauer'un da derinden acı çekenleri bu erken yaşlı tanık olması hayatını ve çalışmalarını etkiledi. Buda'nınkine benzer deneyimi aklından çıkmadı ve yıllar sonra seyahatini anlatırken 17. yaşımda herhangi bir öğrenilmiş okul eğitimi olmaksızın hayatın sefareti beni pençesine aldı. Tıpkı gençliğinde hastalığı, acıyı, yaşlanmayı ve ölümü gören Buda gibi diye yazdı. Arthur'un hiçbir zaman dindar bir dönemi olmadı. İnancı yoktu ama gençken inanma isteği, hiçbir şekilde gözlenmeyen bir varlık olmanın dehşetinden kaçma isteği vardı. Tanrı'nın varlığına inanıyordu. Ama bu inancı Avrupa uygarlığının dehşetini ergenlik çağında görmesiyle kötü bir şekilde sınandı. 18 yaşında bu dünya Tanrı tarafından yaratıldı öyle mi? Hayır, şeytan tarafından yaratılmış olmalı diye yazdı. İnsanların çoğu hayatlarının sonunda geriye dönüp baktıklarında molalarda yaşadıklarını görürler. Takdir etmekten ve zevk almadan yanlarından geçip giden şeyin aslında hayatları olduğunu gördüklerinde şaşırırlar. Ve böylece umutlarla kandırılan insan ölümün kollarına koşar. Schopenhauer, Pararge en Paradolomina, cilt 2, sayfa 185. 13. Bir kedi yavrusunun can sıkıcı yanı, eninde sonunda bir kedi olmasıdır. Bir kedi yavrusunun can sıkıcı yanı, eninde sonunda bir kedi olmasıdır. Julius bu sinir bozucu dizeleri zihninden çıkarıp atmak için kafasını hızla sallayıp yatağında doğrulup oturdu, gözlerini açtı. Saat 6'ydı. Bir hafta geçmişti. Bir sonraki grup seansının günü gelmişti. Yine doyurucu bir şekilde uyuyamadığı bir gecenin fondaki müziği bu garip Ogden Nash dizeleri olmuştu. Hayatın birbiri ardına gelen kahrolası kayıplardan oluştuğunu herkesin kabul etmesine rağmen bizi daha sonraki yıllarda bekleyen en sinir bozucu kayıplardan birinin iyi bir gece uykusu olduğunu çok az kişi bilirdi. Tipik gece uykusu, kutsal delta dalgalı, derin uykuya hiç geçemediği çok hafif bir şekerlemeden oluşuyordu ve uykusu o kadar sık bölünüyordu ki genellikle uyumaktan korkuyordu. Çoğu uykusuzluk hastası gibi o da sabah uyandığında ya gerçekte uyuduğundan çok daha az uyuduğunu ya da bütün gece uyanık kaldığını düşünüyordu. Sıklıkla yalnızca gece düşündüğü şeyleri dikkatle gözden geçirerek ve uyanık bir haldeyken böyle garip, mantıksız düşünceleri bu kadar uzun uzadıya asla düşünemeyeceğini fark ederek kendisini aslında uyuduğuna ikna edebiliyordu. Ama o sabah ne kadar uyuduğu konusunda kafası hiç olmadığı kadar karışıktı. Kedi yavrusu dizeleri rüya dünyasından gelmiş olmalıydı. Ama ne bilinçlilik halinin berraklık ve amacına ne de rüyaların kaprisli acayipliklerine uyan gece düşünceleri ikisinin arasındaki tarafsız bölgede kalıyordu. Yatağında oturup gözleri kapalı iki dizeyi düşündü. Gece fantazilerini, uykuyla uyanıklık arasındaki hayalleri ve rüyaları hatırlamalarını kolaylaştırmak için hastalarına verdiği talimatları takip etti. Şiir kedi yavrularını seven ama büyüyüp kedi olmalarını istemeyen insanları işaret ediyordu. Ama bunun benimle ne ilgisi var? O kedi yavrularını ve kedileri aynı şekilde severdi. Babasının dükkanındaki iki yetişkin kediyi, onların yavrularını, yavrularının yavrularını sevmişti ve bu dizelerin neden böyle yorucu bir şekilde aklına takıldığını anlayamıyordu. Bir daha düşününce belki bu dizeler bütün hayatı boyunca nasıl yanlış mite sarıldığını hatırlatıyordu kendisine. Julius Hertzfeld'le ilgili her şey, serveti, başarılarıyla kazandığı konumu, şöhreti yukarı doğru yükseliyordu ve hayatı her zaman daha iyiye, daha iyiye gidecekti. Kuşkusuz şimdi fark ediyordu ki aslında bunun tersi doğruydu. Şiir doğru söylüyordu. Altın çağ önce geliyordu. Hayatın suçluluk duyguları, dalavereleri, bilgisi veya sorumlulukları olmaksızın o masum kedi yavrusunu andıran başlangıçlar. Oyun peşinde koşmalar, saklambaç, mendil kapmaca yarışları ve babasının dükkanındaki boş içki şişelerinde kale yapmak hayatın en güzel dönemiydi. Günler ve yıllar geçtikçe alevin yoğunluğu sönüyordu ve varoluş karşı konulmaz biçimde tatsız bir hal alıyordu. En kötüsü en sona saklanmıştı. Philip'in son oturumda çocuklukla ilgili söylediklerini düşündü. Hiç kuşku yoktu. Nietzsche ve Schopenhauer bu konuda haklıydı. Julius üzgün bir şekilde başını salladı. İçinde bulunduğu anın tadını gerçekten çıkarmadığı, o anı gerçekten yaşamadığı, kendi kendine hiç işte an bu an, gün bugün, istediğim bu, o eski güzel günler bunlar, hemen şu an, bu anda kalayım, burada kök salayım demediği doğruydu. Hayır, her zaman hayatın en lezzetli kısmını daha bulamadığına inanmış, hep geleceğe, daha yaşlı, daha akıllı, daha büyük, daha zengin olacağı zamanlara imrenmişti. Ve sonra kıyamet kopmuştu. Tersine dönüş, geleceğin ani ve felaketi andıran biçimde yerilmesi, eskiye özlem başlamıştı. Bu tersine dönüş ne zaman başlamıştı? Yarının altın vaadinin yerini ne zaman nostalji almıştı? Julius'un her şeyi o büyük ödül için tıp fakültesine giriş, bir başlangıç ve engel olarak gördüğü kolejde değil. Birinci sınıfında dersliklerden kurtulup beyaz gömleği ve cebinden sarkan ya da çelik ve kauçuk bir atkı gibi boynuna astığı steteskopuyla koğuşlarda dolaşmak istediği tıp fakültesindeyken değil. Sonunda koğuşlardaki yerini aldığı 3. ve 4. sınıfta değil. Orada daha fazla otorite özlemi duyuyordu. Önemli olmak, hayati klinik kararlar vermek, hayat kurtarmak, mavi önlüklerini giyip acil bir travma ameliyatı yapmak için bir hastayı sedye ile ameliyat odasına götürmek gerekiyordu. Ve bunu istiyordu. Psikiyatride şef asistan olup şamanizmin perdesinin arkasına bir göz attığı ve seçtiği mesleğin sınırları ve belirsizliğiyle sersemlediği zaman bile değil. Hiç kuşku yok ki Julius'un içinde bulunduğu anı yakalamaya yönelik kronik ve ısrarcı isteksizliği evliliğini mahvetmişti. Miriam'a 10. sınıfta gördüğünden beri aşık olmasına rağmen aynı zamanda onu tadını çıkarma hakkının bulunduğunu düşündüğü çok sayıda kadının önünde engel olarak gördüğü için kızıyordu da. Eş arayışının tamamen bittiğini ya da tutkularının peşine düşme özgürlüğünün en ufak bir şekilde kısıtlandığını hiçbir zaman tamamen kabul etmemişti. Tıp fakültesi son sınıfa başladığında yatılı doktorların yatak odalarının doktorlara hayran genç hemşirelerle kaynayan hemşirelik okulu yatakhanelerine bitişik olduğunu görmüştü. Orası tam bir şekerci dükkanı gibiydi ve o da çok çeşitli tatlarla kendini doyurmuştu. Ancak Miriam'ın ölümünden sonra tersine dönüş başlamış olmalıydı.